Ayrım 11, Kum Fırtınası, James Rollins, sayfa 131. 5. Bölüm, Riskli Anlaşma. 15 Kasım, 02.12, Londra, İngiltere. Kara fırtına gibi çıkıp gittikten sonra Safiye karanlık ofisinde oturmaya devam etti. Odadaki tek ışık kaynağı ceviz ağacından yapılma masasının üstündeki banker lambasıydı. Kara onun bir hafta içinde Umman'a gitmek üzere hazır olmasını nasıl bekleyebilirdi ki? Özellikle buradaki patlamadan sonra hala ilgilenmesi gereken bir sürü şey vardı. Gidemezdi, bu kadar. Kara'nın anlaması gerekiyordu. Eğer anlamıyorsa bu Safiye'yi ilgilendirmezdi. Kendisi için doğru olanı yapmalıydı. Bunu terapistinden sık sık duyardı. Hayatında normale benzer bir durum oluşturması, günlerinin güvenliğe kavuşması, kabussuz uyuması 4 yılını almıştı. Burası eviydi ve Umman'ın iç bölgelerinde gerçekleştirecekleri beyhude bir arayış için bunu tehlikeye atacak değildi. Ve bir de çapraşık bir Omaha Dan konusu vardı. Kalemin arkasındaki silgiyi kemirdi. Son 12 saat içinde ağzına koyduğu tek şey buydu. Oradan çıkıp köşedeki barda bir şeyler atıştıracak, sonra birkaç saat uyumaya çalışacaktı. Üstelik Billy'yi çok ihmal etmişti. İncinen duygularının yatışması için bir kap ton balığına ve ilgiye ihtiyacı olacaktı. Yine de Safiye yerinden kıpırdayamıyordu. Omaha ile yaptığı konuşmayı düşünüp duruyordu. Karnında eski bir yara sürekli zonkluyordu. Keşke o telefonu hiç açmasaydı. Omaha ile 10 yıl önce Sojar'da tanışmıştı. 22 yaşında Oxford'dan yeni mezun olmuş, Part İmparatorluğu'nun Güney Arabistan üzerindeki etkileri de araştırıyordu. Omaha deniz kenarındaki şehirde mahsur kalmış, bölgenin daha uzak kesimlerine ilerleyebilmek için Umman hükümetinden izin bekliyordu. İngilizce biliyor musunuz? Safiye'ye söylediği ilk sözler olmuştu. Safiye Arap denizine bakan küçük bir hanın yemek terasındaki küçük bir masada çalışıyordu. Orası ucuz oldu ve civardaki en iyi kahveyi yaptığı için bölgede araştırma yapan pek çok öğrencinin uğrak yeriydi. Dikkatinin dağılmasına sinirlenen Safiye kabaca cevap vermişti. ''Bir İngiliz vatandaşı olarak sizden daha iyi İngilizce konuştuğumu umuyorum bayım.'' Başını kaldırıp bakınca kum sarısı saçları, peygamber çiçeği mavisi gözleri, hafif sakalı, yıpranmış haki giysileri, geleneksel Umman turbanı ve mahcup gülümsemesiyle genç bir adam görmüştü. ''Affedersiniz,'' demişti adam. ''Görüyorum ki elinizde Arap arkeolojisi ve epigrafisi var. Sakıncası yoksa bir bölüme bakabilir miyim?'' Safiye kitabı eline almıştı. ''Hangi bölüme?'' ''Ptolemy'nin haritasındaki Umman ve Birleşik Arap Emirlikleri. Sınıra gidiyorum da.'' ''Gerçekten mi? Oranın yabancılara kapalı olduğunu sanıyordum.'' Yine o gülümsemeyle karşılaşmıştı. Ama bu kez yaramaz bir havası vardı. ''Beni yakaladınız. Sınıra gitmeyi umduğumu söylemeliydim. Hala konsolosluktan izin bekliyorum.'' Safiye arkasına yaslanıp onu baştan aşağı süzmüş, ardından Arapça konuşmaya başlamıştı. ''Orada ne yapmayı planlıyorsunuz?'' Adam da ona Arapça karşılık vermişti. Yerli Duru kabilelerinin tarihsel önceliklerini doğrulayan antik kabile yollarını kanıtlayarak sınırdaki anlaşmazlığın çözülmesine yardımcı olmayı planlıyorum. Safiye adamın bölge hakkındaki bilgisini kontrol etmek için Arapça konuşmaya devam etmişti. Alsamayım da dikkatli olmalısınız. Evet, bataklık kumu, demişti adam başını sallayarak. O tehlikeli bölge hakkında bir şeyler okudum. Gözleri hevesle parlıyordu. Safiye teslim olup ona dergiyi uzatmıştı. Arabistan Çalışmaları Enstitüsü'ndeki tek kopya bu. Burada okumanızı istemek zorundayım. ''Açeden mi aldınız?'' Bir adım öne gelmişti. ''Orası Kensington'ın kâr amacı gütmeyen bir kurumu değil mi?'' ''Evet, neden?'' ''Orada yetkili birine ulaşmaya çalışıyorum. Umman hükümetiyle işleri hızlandıracak birine. Ama kimse telefonlarıma ya da mektuplarıma cevap vermedi. Çok zor bir kurum. Sponsoru Lady Cara Kensington diye biriymiş.'' ''Hımm,'' demişti Safiye yorum yapmadan. Tanıştıktan sonra Omaha dergiyi okumak için masasına oturup oturamayacağını sormuş, Safiye da sandalyeyi ona doğru itmişti. Buradaki kahvenin çok iyi olduğunu duydum. Çayı daha iyidir ama dediğim gibi ben bir İngilizim. Bir süre sessizlik içinde okumaya devam etmişler. Ara sıra birbirlerine göz atıp içeceklerini yudumlamışlardı. Sonunda Safiye misafirinin arkasındaki terasın kapısının açıldığını görmüş, gelen kişiye el sallamıştı. Omaha da gelen kişiyi görmek için arkasına bakmış, birden gözleri irileşmişti. ''Bay Dam'' demişti Safiye, ''size Lady Cara Kensington'ı tanıştırabilir miyim? Onun da İngilizce bildiğini duymak sizi memnun edecektir.'' Hazırlıksız yakalanan Omaha'nın yanaklarının kızardığını görmek Safiye'yi çok eğlendirmişti. Genç adamın sık sık kızardığını sanmıyordu. Üçü öğleden sonranın geri kalanını sohbet ederek, Arabistan ve ülkelerindeki son olayları tartışarak, Arap tarihi hakkında konuşarak geçirmişlerdi. Kara güneş batmadan önce kalkmış, yerel ticaret odası üyeleriyle iş yemeğine katılmaya gitmiş ama doktor Dana gezisinde yardımcı olacağına söz vermişti. ''Sanırım sana en azından bir akşam yemeği borçluyum.'' demişti Omaha Safiye'ye. ''Ve sanırım ben de kabul etmeliyim.'' O gece odun ateşinde pişirilmiş balık ve baharatlı ekmekten oluşan sakin bir yemek yemişlerdi. Güneş batıp gökyüzü yıldızlarla dolana kadar sohbet etmişlerdi. Bu onların ilk buluşmasıydı. İkinci randevuları ise 6 ay sonra Omaha izin almadan kutsal Müslüman topraklarına girdiği için düştüğü Yemen hapishanesinden kurtulduktan sonra gerçekleşmişti. Bu cezanın dezavantajlarına rağmen birbirlerini 7 kıtanın 4'ünde ara sıra görmeye devam etmişlerdi. Omaha bir Noel arifesinde Lincoln, Nebraska'daki aile evinde bir dizinin üzerine çöküp Safiye'ye evlenme teklif etmişti. Safiye daha mutlu olamazdı. Derken bir ay sonra her şey kör edici bir parıltıyla değişmişti. Safiye zihnini bu son anıdan uzaklaştırıp kendini toplamak için masadan kalktı. Ofisi çok boğucuydu, yürümesi hareket etmesi gerekiyordu. Londra'nın kışında bile olsa yüzünde rüzgarı hissetmek iyi gelecekti. Kabanını alıp ofisini kilitledi. Safiye'nin ofisi 2. kattaydı. 1. kata inen merdivenler kanadın diğer ucunda Kensington Galerisi'nin yakındaydı. Bu da patlama alanını yeniden geçmesi anlamına geliyordu. Bu yapmak istediği bir şey değildi ama başka seçeneği yoktu. Seyrek yerleştirilmiş kırmızı güvenlik lambalarıyla aydınlanan uzun loş koridorda yürümeye başladı. Genellikle boş müzeyi severdi. Bu saatler günlük telaştan sonra huzurlu geçirdiği saatlerdi. Galerilere gidip cam dolaplara ve sergilere bakar, tarihin ağırlığıyla rahatlardı. Ama artık öyle hissetmiyordu, özellikle bu gece. Kuzey kanadı boyunca uzun direklerin üzerine birer gardiyan gibi yerleştirilen fanlar, yanmış ahşap ve plastik kokusunu dağıtmak için gürültüyle çalışıyordu. Yerler pompalar isli suları çektikten sonra koridorları ve galerileri kurutmak için yerleştirilen ısıtıcılar ve onların turuncu kablolarıyla kaplıydı. İçerisi nemli tropik bölgeler gibi hamama dönmüştü. Fanlar havayı çok ağır bir şekilde karıştırıyordu. Müzenin Kelt, Rus ve Çin kökenli etnografik koleksiyonunun yanından geçerken Safiye'nin topukları mermer döşemeye sertçe çarpıyordu. Patlamanın hasarı kendi galerisine yaklaştıkça büyüyordu. Duman lekeli duvarlar, polis kordonları, süpürülmüş sıvalar, kırık camlar. Açıklıktan Mısır sergisine geçerken arkasında bir cam kırılması gibi boğuk bir tıkırtı duydu. Durup omzunun üstünden geriye baktı. Bir an için Bizans galerisinde bir ışık parıltısı gördüğünü sandı. Uzun bir süre için baktı. Açıklık karanlık kalmaya devam etti. Paniğini bastırmaya çalıştı. Ataklar başladığından beri gerçek tehlikeyle sahtesini ayırmakta zorlanıyordu. Kalbi boğazında atıyor gibiydi. Yakındaki bir fan uğuldayarak ona doğru dönerken kollarındaki tüylerin ürperdiğini hissetti. Yoldan geçen bir arabanın farları eşliğinde kendi kendine bir şey olmadığını söyledi. Kaygısını bastırmaya çalışarak arkasına dönünce Kensington Galerisi'nin dışındaki koridorda karanlık bir figür gördü. Sendeleyerek geri çekildi. Safiye, figür elindeki feneri yakıp onu bir an için kör etti. Doktor Almaz. Safiye rahatlayarak içini çekip aceleyle yürürken eliyle gözlerini gölgeledi. Ryan, Gelen güvenlik şefi Ryan Fleming'di. Senin eve gittiğini sandım. Ryan gülümseyip feneri kapattı. Gitmek üzereydim ki Direktör Tyson bana çağrı bıraktı. Bir çift Amerikalı bilim adamı patlama alanını görmek için ısrar etmiş. Safiye'yi galeri açıklığına doğru yürüttü. Birbirinin aynı mavi eşofmanlar giymiş iki kişi galeride dolaşıyordu. Her odadaki lamba zayıf bir ışık havuzu oluşturuyordu. Araştırmacıların aletleri loş ışıkta parlıyordu. Kullandıkları şey Geiger sayacı gibi görünüyordu. İkisinin de bir elinde aydınlık bir bilgisayar ekranıyla kompakt, basit bir birim vardı. Diğer ellerinde sarmal kordonla birime bağlanan bir metre uzunluğunda siyah çubuklar taşıyorlardı. Galeri odalarından birinde yavaşça çalışıp aletlerini yanmış duvarlarda ve yerlerdeki döküntülerin üzerinde gezdiriyorlardı. MIT'den gelen fizikçiler, dedi Fleming. Bu akşam indikleri havaalanından doğruca buraya geldiler. Arkaları kuvvetli olmalı. Tyson onları iyi ağırlamamızda ısrar etti. Hem de olabildiğince çabuk. Seni onlarla tanıştırayım. Hala biraz tedirgin olan Safiye bundan kaçmaya çalıştı. Gerçekten eve gitmeliyim. Fleming galeriye girmişti bile. Araştırmacılardan al yanaklı uzun boylu olanı önce Fleming'i sonra Safiye'yi fark etti. Çubuğunu indirip hızla onlara doğru geldi. Doktor Almaz, ne büyük bir şans. Elini uzattı. Sizinle konuşmayı umuyordum. Safiye onun elini kabul etti. Ben Doktor Crow, Painter Crow. Delici ve dikkatli bakışları lacivert, omuz hizasındaki saçları simsiyahtı. Bronz teni de Safiye'nin dikkatinden kaçmamıştı. Yerli Amerikalı diye tahmin etti ama mavi gözleri onu şaşırtıyordu. Belki de yalnızca adı öyleydi, Crow. İspanyol da olabilirdi. Saklı tuttuğu çok cömert bir gülümsemesi vardı. Bu meslektaşım Doktor Coral Novak. Kadın Safiye'nin elini formalite gereği sıkıp çok hafifçe başını salladı. Araştırmasına dönmek için sabırsızlanıyor gibiydi. İki bilim adamı birbirinden daha farklı olamazdı. Adamın koyu renk güzel tenine karşın kadınınki pigmentten yoksun soluk bir gölge gibiydi. Derisi yeni yağmış kar gibi parlıyordu. Dudakları ince, gözleri buz grisiydi. Doğal beyaz sarı saçları kısacık kesilmişti. Safiye kadar uzun boylu ve esnekti ama belirgin güçlü bir duruşu da vardı. Bu durum sağlam el sıkışından hissediliyordu. "Ne araştırıyorsunuz?" diye sordu Safiye bir adım gerileyerek. Painter çubuğu kaldırdı. "Radyasyon belirtisi arıyoruz." "Radyasyon mu?" Safiye şaşkınlığını gizleyemiyordu. Painter güldü, küçümsercesine değil sıcak bir şekilde. "Endişelenmeyin. Aradığımız şey spesifik bir belirti. Yıldırım düşmesinin ardından gelen türde." Safiye başını salladı. "Sizi rahatsız etmek istemem. Sizinle tanıştığıma sevindim. Araştırmanızı kolaylaştırmak için yapabileceğim bir şey olursa lütfen bana haber verin." Gitmek üzere döndü. Painter arkasından gitti. "Doktor Almaz, sizi bulmayı istiyordum. Konuşmak istediğim birkaç konu var. Belki öğle yemeğinde konuşabiliriz." "Korkarım, çok meşgulüm." Painter'ın gözleri onunkileri yakalamıştı. Safiye kapana kısılmış gibi bakışlarını kaçıramıyordu. Adamın gergin aldığında düş kırıklığını hissetti. "Belki bir şeyler ayarlayabiliriz." "Sabah beni ofisimden arayın Doktor Crow." Painter başını salladı. "Çok güzel." Safiye bakışlarını ondan kurtarıp Ryan Fleming tarafından daha fazla utandırılmaktan kurtuldu. "Sana eşlik edeyim." Safiye koridora kadar onu takip ederken arkasına bakmamaya çalışıyordu. Bir adam karşısında kendini bu kadar aptal, bu kadar kızarmış hissetmeyeli uzun zaman olmuştu. Omaha'yla yaptığı beklenmedik konuşmanın artçı şoku olmalıydı bu. "Merdivenleri kullanmak zorundayız, asansörler çalışmıyor." Safiye Fleming'e ayak uydurmaya çalışıyordu. "Şu Amerikalılar garip insanlar," dedi Fleming birinci kata inerlerken. "Hep bir telaş halindeler. Bu gece gelmek zorundaydılar sanki. Aradıkları izlerin bozulacağını söylediler. Hemen şimdi olmak zorundaymış." Alt kata inip çalışan çıkışına giderken Safiye omuz silkti. "Bence Amerikalılara değil, genel olarak bilim adamlarına özgü bir tuhaflık bu. Huysuz ve inatçı bir grubuz." Fleming gülerek başını salladı. "Fark ettim. Alarmın çalmasını önlemek için manyetik anahtarıyla kilidi açtı. Kapıyı omzuyla açıp Safiye için tuttu. Gözleri Safiye'nin üstündeydi ama garip biçimde utangaç bakıyordu. Düşünüyordum da Safiye, zamanın olursa belki... Mervin'in sesi bir cevizin kırılırken çıkardığı sesten daha güçlü değildi. Ryan'ın başının yan tarafı havaya uçarken kan ve beyin parçacıkları kapıya yapıştı. Kafatası parçacıkları metal kapıya ve koridora fırladı. Ryan'ın cesedi yere düşmeden önce üç maskeli adam açık kapıdan geçti. Safiye'yi arka duvara yapıştıran biri elini ağzına kapatarak boğmaya başladı. Alnına bir silah dayandı. ''Kalp nerede?'' Painter ekrandaki kırmızı ibreyi inceledi. Dedektör çubuğunu patlamış sergi dolabının üstünden geçirirken ölçeğin ibresi turuncu bölümüne doğru kaydı. Bu önemli bir ölçümdü. Alet White Sands'deki nükleer laboratuvarlarda tasarlanmıştı. Rad X tarayıcıları düşük seviyeli radyasyonu tespit edebiliyordu. Özel aletleri antimadde imhasının eşsiz çürüme belirtisini tespit edecek şekilde yapılmıştı. Maddenin atomu ve antimadde çarpışıp yok olduğunda bu reaksiyon saf enerji açığa çıkarıyordu. Dedektörleri bunu bulup ortaya çıkarmak için ayarlanmıştı. ''Burada oldukça güçlü bir ölçüm kaydediyorum.'' diye seslendi ortağı. Sesi heyecandan uzaktı. Painter onun yanına gitti. Sigma'da yeni olan Coral Novak 3 yıl önce CIA'den alınmıştı. Yine de bu kısa süre içinde nükleer fizikte doktora derecesini almış, dövüş sanatlarının 6 disiplininde siyah kuşağa ulaşmıştı. IQ'su ölçü dışıydı. Çok geniş bir konu yelpazesinde neredeyse ansiklopedik bilgiye sahipti. Painter Novak'ın adını duymuştu elbet, hatta bir keresinde bir bölge toplantısında onunla tanışmıştı bile. Ama birbirlerini daha iyi tanımak için Washington'dan Londra'ya kadar olan kısa uçuş tek fırsatlarıydı. İçe kapanık iki kişinin ciddi, profesyonel ilişkiden başka türde bir ilişki geliştirmeleri için yeterli zaman değildi bu. Painter elinde olmadan onu Cassandra ile karşılaştırıyor, bu da yalnızca suskunluğunu arttırıyordu. Kadınların arasındaki benzer özellikler çelişkili bir şekilde şüphelerini uyarıyor, arada az sayıda fark olması yeni ortağının yeterliliğini sorgulamasına neden oluyordu. Bu çok mantıksızdı, bunu biliyordu. Zaman her şeyi halledecekti. Yanına geldiğinde Coral dedektörünü erimiş bronz vazoya çevirdi. ''Binbaşı, benim bulgularımı kontrol etseniz iyi olur. Radyasyon işareti kırmızıya kadar geliyor.'' Painter bunu kendi tarayıcısıyla doğruladı. Çok yakın. Coral bir dizinin üzerine çöktü. İnce kurşun eldivenler giyerek vazoyu dikkatle çevirdi. İçinden bir şangırtı geldi. Painter'a baktı. Painter ona bakmasını işaret etti. Coral vazonun içine uzandı, bir an araştırdı, sonra yüksük büyüklüğünde bir taş çıkardı. Taşı eldivenli avucunda yuvarladı. Bir tarafı patlamayla kararmıştı, diğer tarafı metalik kırmızıydı. Taş değildi bu, demirdi. Meteor parçası, dedi Coral. Painter'ın incelemesi için uzattı. Ölçümler maddenin güçlü bir ölçüm kaynağı olduğunu gösteriyordu. Bir de yan ölçümlere bak. Antimadde imhasında beklendiği gibi arka planda gamma'ya karşı Z bosonlar ve gluonların bulunmasının yanı sıra bu numunenin çok düşük seviyede alfa ve beta radyasyonu yayması da söz konusu. Painter kaşlarını çattı. Fizik temeli çok zayıftı. Coral numuneyi kurşun örnek kavanozuna koydu. Aynı radyasyon örüntüsü bozulan uranyumda da bulundu. Uranyum mu? Nükleer tesislerde kullanılan gibi mi? Coral başını salladı. Saflaştırılmamış, belki meteorik demir içinde hapsolmuş birkaç atom söz konusudur. Ölçümleri incelemeye devam etti. Alnında tek bir kırışık belirdi. Duygularını göstermeyen bir kadın için çarpıcı bir tepkiydi bu. Ne oldu diye sordu. Coral tarayıcısını kurcalamaya devam etti. Uçakla buraya gelirken SIAP'ın araştırmacılarının bulduğu sonuçları gözden geçirdim. Bir meteorun içinde hapsolmuş antimaddenin stabilize formuyla ilgili teorilerindeki bir şey canımı sıktı. Böyle bir şeyin mümkün olmadığını mı düşünüyorsun? Bu mantığı iyice zorlamak olurdu. Antimadde herhangi bir maddeyle, hatta havadaki oksijenle bile karşılaştığında daima ve anında kendini yok ederdi. Burada doğal bir halde nasıl var olabilirdi? Koral başını kaldırmadan omuz silkti. Böyle bir teoriyi kabul etsem bile antimaddenin neden şimdi ateş aldığı sorusu ortaya çıkıyor. Neden özellikle bu fırtına patlamanın tetiğini çekti? Bu sadece bir tesadüf müydü, yoksa daha fazlası mı vardı? Ne düşünüyorsun? Korul tarayıcı işaret etti. Uranyum bozulması saat gibi, enerjisini sabit, önceden kestirilebilir şekilde 1000 yıla yayarak açığa çıkarıyor. Belki uranyumdan çıkan kritik radyasyon eşiği, antimaddenin dengesinin bozulmasına neden olmuştur. Elektrik akımı şokunun onu tutuşturmasına yol açan şey bu dengesizliktir. Bombadaki zamanlayıcı gibi. Nükleer zamanlayıcı, 1000 yıl önce kurulan bir zamanlayıcı. Bu rahatsız edici bir düşünceydi. Coral'ın alnı hala kırışıktı, başka bir endişesi daha vardı. Başka ne var diye sordu Painter. Coral doğrulup ilk kez ona baktı. Eğer bu antimaddenin bir kaynağı varsa, yani bir tür ana damar, onun da dengesi bozulmuş olabilir. Eğer onu bulmayı istiyorsak, oyalanmasak iyi olur. Aynı nükleer zamanlayıcı hala çalışıyor olabilir. Painter kurşun numune kavanozuna baktı. Ve eğer bu ana damarı bulamazsak, bu yeni güç kaynağını bulma şansını kaybederiz. Ya da daha kötüsü diye etrafındaki yanmış galeriye baktı Coral. Çok daha büyük ölçekli bir patlamayla karşılaşabiliriz. Painter bu ciddi düşünceyi içine sindirmeye çalıştı. Ağır sessizlikte yakındaki merdivenlerden sürülen ayak sesleri geldi. Painter dönüp baktı, boğuk bir ses duydu ama doktor Almaz'ın sesini tanımıştı. İçinde telaşlı bir karıncalanma hissetti. Küratör neden geri dönüyordu? Tanımadığı birinin emir tarzındaki güçlü sözleri duyuldu. Bizi ofisine götür. Bir şeyler ters gidiyordu. Otel odasında infaz tarzında vurulan savunma bilimleri araştırmacılarını hatırladı. Coral'a döndü, onun da gözleri kısılmıştı. Silahlar diye fısıldadı Painter. Silahlardan pek hoşlanmayan, İngiltere'de silah taşımak büyük zorluk olduğu için henüz bu konuyla ilgilenememişlerdi. Coral eğilip pantolonunun paçasını kaldırdı, kılıfındaki bıçağı gösterdi. Painter onun böyle bir bıçak taşıdığını bilmiyordu. Kimliklerini doğrulamak için ticari uçakla gelmişlerdi. Coral bunu kontrol edilen bagaja koymuş, sonra da Heathrow'un tuvaletinde ayağına takmış olmalıydı. Coral, Alman yapımı gibi görünen 15 santim uzunluğundaki titanyum ve çelikten yapılma hançeri çıkardı, Painter'a uzattı. Sende kalsın. Painter, kurtarma ekibinin bıraktığı alet yığınından bir kürek aldı. Ayak sesleri merdiven sahanlığına yaklaşıyordu. Gelenin yalnızca müze güvenliği olup olmadığını bilmiyordu. Ama riske giremezdi. 11. ayrımın sonu. Sayfa 143.